Ayrım 26, sayfa 712, 58. bölüm, Türklerin babası. Gazi 1935 başlarında bir yandan içeride ekonomik güçlüklerin çoğaldığı, bir yandan da dışarıda ufuk Roma-Berlin mihverinden gelebilecek bir saldırı tehlikesiyle karardığı sıralarda, batılılaşmak yolunda iki adım daha attı. Eskiden ayları miladi, yılları ise hicri tarihe göre hesaplanan Türk takvimi, daha sonra büsbütün miladi takvime çevrilmişti. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması da bunun tabii bir sonucu oldu. Böylece batının dinlenme günü olan pazar, Türk görenekleri arasına girdi. Dipnot, bu değişiklikle birlikte 24 saatlik uluslararası saat bölümü de kabul olundu. Her Türk'ün bir soyadı kullanması yolunda alınan karar daha önemliydi. Türkler o zamana kadar tıpkı Araplar ve öbür Müslümanlar gibi aile adı kullanmazlardı. Herkes doğuştan edindiği adla, bazen de Ahmet oğlu Mehmet gibi baba adı da eklenmiş olarak tanınır. Bu da birbirine benzeyen adların çokluğu yüzünden bir takım karışıklıklara yol açardı. Bundan sonra ise herkesin bir soyadı olacaktı. Gazi sofrasında her arkadaşına bir ad yakıştırarak eğleniyordu. İsmet Paşa zaferini kazandığı yere göre İnönü adını aldı. Tevfik Rüştü müzakerelerini yönettiği Türk-İran sınırı üzerindeki Aras Nehri'nin adını takındı. İktisat vekili Mahmut Celal Ulvi anlamına gelen Bayar adıyla vaftiz edildi. Fethi Bey ailesine danışarak bir ad bulmuştu. Lakin Gazi kendisini bundan vazgeçirerek can yoldaşı anlamına okyar olmasını uygun gördü. Pilot olan manevi kızı Sabiha'ya Gökçen adını yakıştırmıştı. Aynı zamanda özel adlardan sonra paşa, efendi, bey, hanım ünvanları resmen kaldırılmış ve yerine addan önce gelen bay ve bayan konulmuştu. Cumhurbaşkanı bile gazi ve paşa ünvanlarından vazgeçti. Dipnot, bununla beraber paşa ünvanı kolay kolay bırakılamadı. Atatürk bir akşam kendisine paşa hazretleri diyen bir bakana dönerek, ne demek paşa hazretleri? Paşa hazretleri yok. Bundan sonra bana paşa demeyiniz diye çıkışınca bakan, baş üstüne paşa hazretleri diye cevap vermişti. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya'sından. Daha önce hiçbir Türk devlet başkanının yapmadığı bir şekilde Türk olmaktan duyduğu gururu açıklayan bir soyadı aldı. Atatürk. Bundan sonra Mustafa adını da büsbütün bırakarak imzasını Kemal Atatürk diye atacaktı. Atatürk gerçekten de Türklerin babasıydı. Bugün haritada Osmanlı İmparatorluğu'nun darmadağın kırıntılarından kurtulmuş, yoğun bir bütün olarak görünen Türkiye'yi o yaratmıştı. O olmasaydı Türkiye ancak bu parçacıklardan biri olarak kalacak, başka memleketlerin imparatorlukları arasına sıkışmış, belki de bir peyk haline düşüp yutulmuş olacaktı. Atatürk, Türkleri millet haline getirmiş, yurt sevgilerini canlandırmış, onlarda kendilerine karşı bir saygı uyandırmıştı. Türkiye'ye sürekli bir siyasal sistem sağlamıştı. Şimdi memleketinin insanlarından, yurdunun çağdaş uygarlık dünyasındaki yerini bulması için ölü geçmişini silkip atmış, kişiliği ve eğitimiyle Avrupa milletleriyle boy ölçüşme yeteneğini kazanmış yeni bir Türk tipi yetiştiriyordu. Atatürk her şeyden önce bir efsane yaratmıştı. Kahramanlara susamış olan bu memlekete öyle bir inanç getirmişti ki, küçük bir çocuğun elini sıkacak olsa, çocuk sihri kaçmasın diye haftalarca bu eli yıkamazdı. Bir gün yaşı sorulan kocamış bir köylü kadın, 17 diye cevap vermişti. Kendini Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'i ilk gördüğü gün doğmuş sayıyordu. Gençliğin gözünde sözleri kutsallaşıyor, yaptıkları efsaneleşiyordu. Bu söz ve davranışlar, ileride belki daha sayısız kuşaklara milli ülkünün yolunu gösterip aydınlatacaktı. Bu arada, gençliğe bugün için yeni ve uyarıcı bir yaşama sağlıyor, yarının temellerini atacak gücü aşılıyordu. bir İngiliz yazarının, "Çağdaş bir yakın doğu Cromwell'i," dediği adam, bütün bunları 10 yılı biraz aşan bir süre içinde gerçekleştirmişti. Dipnot: İngiltere Cumhuriyeti'nin koruyucusu olan Oliver Cromwell, 1598-1658, bir ihtilal yapmış, krallık ordularını yenmiş, Kral Charles'ı ölüm cezasına çarptırmış ve İngiltere'de bir çeşit diktatörlük kurmuştu. Çevirenin notu. Bunu da yalnız yurdunun yararına kullandığı eğilmez kişisel ihtirası, olağanüstü enerjisi ve irade gücü, doğu karakteriyle batı kafasını az rastlanan bir şekilde benliğinde birleştirmesi sayesinde elde etmişti. Ama bu yeter miydi? Kendi söylediği gibi bir bahçıvan nasıl bitki yetiştirirse, Atatürk de adam yetiştirmeyi çaba edinmiş, böylece yeni değer ölçüleri olan yeni bir aydın sınıf yaratmıştı. Ama yeni bir Türk halkı yetiştirmek için zaman isterdi. Anadolu Türklerinin çoğu hala eskiden nasılsa öyleydi. Daha ilk baştan gördüğü gibi, devrimini başarıya ulaştırması için milletini kazanması gerekiyordu. Bunu bir süre için elde etmiş, uyuşukluklarını, tevekküllerini, tutucu inançlarını yenebilmişti. Bu kazancını en gerici geleneklerinin hiç olmazsa dış belirtilerini ortadan kaldırmak yolunda kullanmıştı. Lakin bunu yaparken bir bakıma bir boşluk bırakmıştı. Bu boşluğu da ancak zaman doldurabilirdi. Eserinin tamamlanması daha birçok 10 yılların geçmesine bağlıydı ve kendi ömrü ister istemez bunları tamamlamaya yetmeyecekti. Atatürk zaferi kazanmış ama sonucu öğrenemeden savaş alanından ayrılmak zorunda kalmış bir komutana benziyordu. Savaşın hızlı temposuna bu kadar alışmış bir adam için, barışçı bir oluşumun ağır temposuna ayak uydurabilmek, bir baba gibi yarattığı milletin büyümesini seyretmekten başka yapacak bir şeyi olmadığını kabul etmek güç şeydi. Memleketini uygar bir batı ülkesi haline getirmek çabasını başkalarına miras bırakmak ona ağır geliyordu. Akılcı felsefeden yoksun bir akılcı olarak umutsuzluğa ve hayal kırıklığına kapıldı. Artık yapacak bir işi kalmayan bir aksiyon adamı olarak kendini, genellikle onun yerini tutan şeye, alkole verdi. Bu da vücut ve kafa sağlığına dokunmaya başladı. Atatürk sağlığından kuşkulanmak için ortada bir sebep görmüyordu. İlk olarak 1928'de gelen, birkaç yıl sonra da daha hafif bir şekilde tekrarlamış olan kalp krizi yüzünden tek çekindiği kalbiydi. Kalp uzmanı olan özel doktoru ona bu yönde korkacak bir şey olmadığını söylemişti. Atatürk içkinin sadece kalbe değil başka uzuvlarına da dokunabileceğini hiç düşünmeden içkiye devam etti. Doktorları da onu bundan vazgeçirmek için pek bir şey yapmadılar. Lakin yakın arkadaşları artık Atatürk'ün eski Mustafa Kemal olmadığını üzüntüyle görüyorlardı. Zihni bulanmaya başlamıştı. Dilcilik ve tarihçilik konularının labirentinde kaybolmuş gibiydi. Bir dediği bir dediğine uymuyordu. Hafızası zayıflamaya başlamıştı. Günlük işlerde bir gün önce söylediğini bir gün sonra unutuyordu. Sinirlerine hakim olamıyor, çabuk çileden çıkıyor. Kafesine iyiden iyiye hapsolmuş bir kaplan gibi, düşmanlarına olduğu kadar dostlarına da dişlerini gösteriyordu. O zamana kadar hırçınlıklarını genellikle saldırısına dayanabilecek güçte olanlar üzerinde denemişti. Ama şimdi kimse bundan kurtulamıyordu. Bir akşam kulüpte çatacak bir şey aramış, zavallı bir tarih profesörünü gözüne kestirmişti. Her zamanki gibi yine öğretmen rolünü takınarak çevresindeki gençleri tarihten sorguya çekti. Verdikleri cevaplardan memnun kalmayınca, okullarda okunan tarih kitaplarından birinin yazarı olan profesöre dönerek, gençlerin eğitimi yolunda uyguladığı metotları fena halde yerdi. Korkusundan verecek karşılık bulamayan profesör, onu sağlığına kadeh kaldırıp yaltaklanarak yumuşatmaya çalıştı. Böyle yüreksiz bir davranıştan iğrenen Atatürk, herkesin işitebileceği şekilde yüksek sesle, "Sen eşeğin birisin, hadi git dans et," diye bağırdı. Profesör de hemencecik ortadan kayboldu. Bu çeşit olaylar üzerinde dedikodular almış yürümüştü. Bununla beraber yakınındakiler Atatürk'ün kimseye kötülük etmediğini, sadece bağırıp çağırdığını iyi bilirlerdi. Bir akşam Dolmabahçe'de Reşit Galip adında bir mebusun Milli Eğitim Bakanı'na yönelttiği hücuma kızarak sofradan kalkıp gitmesini söylemişti. Reşit Galip, bu masanın Cumhurbaşkanı'nın değil milletin masası olduğunu ve Cumhuriyet idaresinde herhangi bir vatandaşın bir başkasını eleştirmeye hakkı olduğunu söyleyerek itiraz etti. Atatürk cevap olarak, "Pekala, sizi milletle baş başa bırakalım," diyerek sofradan kalktı. Öteki misafirler de onunla beraber kalktılar. Birkaç ay sonra Reşit Galip'ten öcünü aldı. Bir akşam onu Çankaya'ya davet etti. Reşit Galip başına bir şey geleceğinden korka korka sofraya oturdu. Gerçekten de oturmasıyla Atatürk'ün iki nöbetçi çağırması bir oldu. "Bu bayı yerinden kaldırıp dışarı atın." Reşit Galip çıkarıldıktan sonra Atatürk kıs kıs gülerek, "İşte biz Cumhuriyet idaresinde adamı böyle dışarı atarız," dedi. Daha sonra da Reşit Galip'i yermiş olduğu adamın yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na atadı. Atatürk'ün bir günü bir gününe uymaz olmuştu. Yakın arkadaşları acaba bu akşam ne halde olacak diye birbirlerine sorup dururlardı. Bazı şeytan kesilir, bazı da karşısında boğa arayan bir boğa güreşçisi gibi olurdu. Gittikçe Çankaya'da sofradaki kadınları bir an önce evlerine yollamaya ve sabaha kadar erkek arkadaşlarıyla oturup içmeye koyulmuştu. Bir kere yine böyle içerken sabahın saat 5'inde ata binmek istedi. İki yaveri o saatte çıkmasını önlemek için atın topalladığını söylediler. Ertesi gün bunun uydurma olduğunu anlayınca sekreteri Hasan Rıza'ya bu iki subayın işlerine son vermesini söyledi. Hasan Rıza her zamanki gibi emri hemen yerine getirmedi. Ama ertesi sabah aldığı notu Atatürk'e gösterdi. Atatürk kuzu gibi yumuşak bir gülüşle "Unutalım bunu," dedi. Özellikle geceleri huzursuzluktan kıvranıyordu. Bazen birdenbire ortadan kayboluyor, bakanlarını acaba nereye gitti diye telaşa düşürüyordu. Bir akşam İnönü'yü görmek istemişti. İstanbul'da olduğunu, gece trenle Ankara'ya döneceğini söylediler. Ani bir kararla yolda kendisini karşılamak için özel bir tren hazırlanmasını istedi. Elde bir tek manevra lokomotifinden başkası yoktu. Yine de bir tren uydurdular, yola çıktı. Sabaha karşı iki tren buluştukları sırada Atatürk uykudaydı. İnönü onu uyandırmaktansa ekspresin geçebilmesi için Cumhurbaşkanlığı treninin bir yan yola alınmasını emretti. Başkan öğleye doğru uyanınca çevresindekilere nerede olduğunu sordu. O gün akşama kadar Ankara'ya dönmedi. Bu arada gazeteler kendisinin Eskişehir'i ziyarete gittiğini yazmışlardı. Uyku uyuyamadığı için gece yarısı yalnız dostlarını değil, yabancıları bile görmeye gider, yataklarından kaldırırdı. Bir akşam sofrada zengin bir tüccarın onun herkesten uzak durmasını padişahın haline benzettiğini söylediler. İkisinin de kimse yüzünü görmezdi. Bu laf Atatürk'ün gücüne gitmişti. Boyuna "Gerçekten böyle mi?" dedi diye sorup duruyordu. En sonunda sabahın saat 3'üne doğru sofradan kalktı. "Gelin," dedi, "gidip kendisine soralım." Önceden haber vermeden adamın evine daldı. Yanındakiler epey telaşlanmışlardı. Ama Atatürk'ün tüccarı kucaklayıp öptüğünü görünce rahat nefes aldılar. Atatürk arkadan adamın çocuklarını da yataktan kaldırıp getirdi, onları da öptü, çevresinde herkese kendini sevdirdi ve ona her zaman bağlı kalacak bir taraftar kazandı. 50 ile 60 yaş ortalarında Atatürk, eşten, aileden, sevgiden yoksun bir adamdı. Afet Hanım ona bakıyor ve rahatını oldukça sağlıyordu. Bunun dışında evdeki yaşayışının hala bir bekar subay kantininden farkı yoktu. Gece misafirleri gittikten sonra yalnız kalınca içini bir kendine acıma duygusu kaplıyordu. Latife Hanım'la geçen kısa evlilik dönemi dışında evlenmek istememişti. Evlilik ne karakterine ne de mesleğine uygun düşüyordu. ama başkaları hesabına da olsa evlilik konusunu sık sık düşünürdü. Milletin babası olarak çöpçatanlık etmekten hoşlanırdı. Ana babalarının evlenmelerine karşı geldiği gençler çok defa ona başvurur, öğüt ve yardım dilerlerdi. Atatürk babayı çağırır, bu evlenmeye razı olmasını sağlardı. Boşanmalara karşıydı. Boşanmış karı kocaları muziplik olsun diye aynı zamanda yemeğe çağırırdı. Tanıdıklarından biri evlendiği zaman çok defa haber vermeden evine gider, her odayı dikkatli bir gözle denetler. Eşyanın düzenini eleştirir, perdeleri düzeltir, özellikle yatak odasının döşenişine ve banyoya dikkat ederdi. Atatürk yaşlandıkça çocukları daha çok sevmeye, çevresinde toplamaktan hoşlanmaya başlamıştı. Bir oğlu olmadığına hiç üzülmüyordu. Bir gün büyük adamların çocuklarının çoğunlukla dejenere olduklarını söylemişti. Atatürk, üstelik babadan oğula kalacak bir iktidar düşüncesine karşı olduğu için oğlu olmasını siyasal bakımdan sakıncalı görürdü. Ama başkalarının çocukları ile ilgilenir, oynar ve onlara Rumeli türküleri söylerdi. Bir gün İzmit'te bir okul gösterisinde küçük bir oğlan çocuk Atatürk'e hayran hayran baktıktan sonra birdenbire kucağına atılıp onu öpmeye başladı. Arkadan öteki çocuklar da öğretmenlerinin elinden kaçıp Atatürk'ü bir öpücük yağmuruna tuttular. Atatürk yanındaki büyük insanlara döndü. "Görüyorsunuz ya," dedi. "Bu çocuklarla ben aynı kuşaktanız." Çocuklarla en çok okuma çağına geldikleri zaman ilgilenirdi. Öğrencinin sırasına yanına oturur, onu sorguya çekerdi. Dağarcığında bir takım hazır soruları vardı. Bunlar arasında en hoşlandığı şuydu. Fransızca'da ihtilal, isyan, ıslahat, ayaklanma, başkaldırma arasında ne fark vardır? Bazılarını daha derin bir imtihandan geçirirdi. Büyük elçilerinden birinin zeki bir öğrenci olan kızını yemekte saatlerce tarih konuları, özellikle Napolyon üzerinde sorguya çekmişti. Kız Napolyon'un Josephine'e gönül vermiş olduğunu söyledi. Atatürk kızdı. Bu kadar işi olan bir adamın aşık olmasına imkan yoktu. "Kıza canımı sıktınız," dedi ve konuyu değiştirerek Sezar'dan söz etmeye başladı. Hangisi daha büyüktü, Napolyon mu Sezar mı? Genç kız Sezar dedi. Sezar kendine bir ünvan aramak zorunda kalmamış, kendi adı ünvan olmuştu. Napolyon ise kendini imparator ilan etmişti. Atatürk genç kızı övdükten sonra Napolyon memleketiyle başladığı işi kendisiyle bitirdi diye özetledi. Sakarya'da kazandığı zaferin Austerlitz'le kıyaslanmasından hoşlanmasa da Napolyon'u bir general olarak çok beğenirdi. Dipnot: Napolyon, Çek dilinde adı Slavkov olan Austerlitz'te Rus ve Avusturya ordularını bozguna uğratmıştı. 2 Aralık 1805, çevirenin notu. Yalnız kendi ihtirası yüzünden Fransa'nın milli çıkarlarından çok dünyayı zapt etmeye değer vermiş olduğunu söylerdi. Napolyon'un memleketinin iç huzuru zararına olarak giriştiği Moskova seferini Osmanlıların Viyana'ya saldırısına benzetirdi. Napolyon'a programının ne olduğu sorulunca, "Sadece burnumun doğrusuna giderim. İlerleyişim bu gidişimin sonucudur," diye karşılık vermişti. Atatürk bunu, "Sadece burnunun doğrusuna gidenler kafalarını Sentelen kayasına çarparlar," diye yorumlardı. Napolyon kendisini denetimi altına almak istediği olayların akışına kaptırmış, bunun sonucunda demokrasi 60 yıl geriye atılmıştı. Atatürk'ün her yönüyle olmasa bile beğendiği başka bir tarihi kahraman da memleketlisi Makedonyalı Büyük İskender'di. Bir gün İskender'i kendisiyle kıyaslarken asıl yurdunu unutarak daha uzaklara gitmesini bir eksiklik olarak nitelemişti. Atatürk hiçbir zaman böyle bir yanlışlık yapmadı. Ankara ve İstanbul'daki yabancı çevreler Atatürk'ün etrafında bir çeşit efsane yaratmışlardı. Yaşı ilerledikçe bu efsanelere daha çok fantezi karışmaya başladı. Yabancılar Atatürk'ü eski Roma çapında bir eğlence meraklısı gibi gözlerinde büyütüyor, onu kadınlara karşı bitmez tükenmez bir iştihası olan, doymaz ve acımasız bir adam sanıyorlardı. Güya Çankaya'da açık saçık eğlence alemleri düzenliyordu. Aslında bu ilk zamanlarda İstanbul'daki siyasi düşmanlarının ve Ankara'daki sofu taraftarlarının uydurduğu bir dedikodudan başka bir şey değildi. Ama yabancı yazarlarla diplomatik çevreler sözde geleneksel alınganlıklarını gıcıkladığı için bu dedikoduları duymaktan hoşlanıyorlardı.